2x1 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili, Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.
Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, benim İskil Azoğlu.
Yine güzel bir günde ikisi bile karşınızdayız. Evet, ilk haberimiz SpaceX'in Starlink sistemi. İnternet ülkemizde o kadar hassas bir konu ki.
Evet.
İnternet başlığını gördüğümde atabileceğim başlık, hemen onu atıyorum en iyisi. Bak şimdi operatör, herhangi bir operatörün ismi, tamam mı? X, Y, Z fark etmiyor. Allah belanı versin diye başlık attığında inanılmaz tıklanıyor ve tıklanmıyor. Sürekli devam ediyor.
İnsanlar çünkü nefreti var, evet, yani.
Öyle bir doluluk var. Karşı. Bir de Elon Musk'ın işte uydudan internet vereceğim başlığını atıyorsun yukarı abi. Gerisi önemli değil.
Ama verecek. Yani galiba verecek. Veriyor yani.
Yani şöyle, ABD Federal İletişim Komisyonu'ndan ikinci resmi izin de alınmış ve yeni bir değişiklik yapılmış arkadaşlar Starlink sisteminde. Bu arada Starlink'i anlatayım. SpaceX'in bir planı var. Uzaya 4425 tane alçak yörünge uydusu gönderip bu uydular üstünden tüm dünyaya internet sağlamaya amaçlıyorlar kablosuz olarak. Yani merkezi Amerika'da olacak. Ama sen Çin'de de olsan, ki Çin'de olsan eminim ki bağlanamayacaksın, onu engelleyecekler. Hem dünyanın neresinde olursan ol, o sisteme parayı ödedikten sonra bağlanabileceksin. Paralı diyorum, neden dediğimi de yazacağım. Çünkü parasız olmasını bekleyenler de vardı, hani ücretsiz bağlanan sistemde.
Çünkü öyle muhabbet vardı bir ara, herkese bedava internet diye.
Şimdi sona sakladım o para kısmını. Çünkü Elon Musk'ın bir beklentisi var buradan. Şimdi FCC'nin o dönemde, yani ilk izinler verildiğinde onayladığı sistem yapısında 4425 uydunun 1100 ile 1300 kilometre yükseğe yerleştirilmesi düşünülüyormuş. Şimdi ise 1584 tanesi bu uyduların 550 kilometre yükseğe yerleştirilecekmiş ki daha hızlı ve daha az gecikmeli internet sağlayabilsinler. Yani. Anladığım kadarıyla biz ilk önce bu uydulara bağlanacağız. Onlar da yukarıdakiler sayesinde genele mi yayacaklar, ne yapacaklar bilmiyorum onu. Ama şöyle bir manyak bir olay var. Şimdi 2020 yılında belli bölgelerde başlayacakmış bu. İnternet verilme kısıtlı bölgelerde deneysel olarak. 2024'te tam faaliyete geçmesi bekleniyormuş. Uzun vadede 12 bin uydu göndermeyi planlıyorlarmış.
Çüş.
Evet, ve Elon Musk diyormuş ki 550 kilometre yerleştireceğimiz için birçoğunu, bunlar uzay çöpüne dönüşmeyecekler. Onlar hemen yörüngeye girip yok olacak zaten, hani atmosfere girip bir şey olduğunda falan. Ekstra olarak da 15 milisaniye gibi bir gecikme süresi bekleniyormuş ki 15 milisaniye gecikme süresiyle oyun falan her şeyi oynarsın.
Ya oynarsın. Canım.
İşte Stadia geliyor arkadaşlar. Hani 5G'den önce Elon Musk'ın kendi şeyi gelecek, sistemi
şimdi,
gelecek.
Peki mesela bu nasıl olacak abi? Diyelim ki burada Türk Telekom var işte, Türknet var, Millicom var falan. Yani biz ya o hani alttan geçen kablolarla internet istiyoruz.
Evet, şimdi uzayda.
Diyelim ki uydu. Elon Musk dedi ki ben dedi, babanız benim dedi, benden alacaksınız interneti dedi. Bu firmalar mı anlaşacak bununla? Hani o firmalardan kanalize olarak mı biz alacağız bu interneti, yoksa? Abi,
Elon Musk'a Amerika'dan parayı yatıracak, buradan girip kredi karttan çekecek direkt görüntü.
Ama bu çok büyük bir çöküş.
Yani inanılmaz bir şey. Tüm dünyadaki telekom sektörünü çökertir. Ben ülkelerin buna karşı bir önlem alacaklarını düşünüyorum.
Bence de. Bunu vergilendirmesi nasıl olacak? Yani Türk Telekom ne diyecek o zaman veya diğer şirketler, tamam abi biz çekiliyoruz mu diyecek?
Ya şu an inanılmaz bir şey var işte, sen bir isimler söyledikçe Türk Telekom, Türksel'di falan filan, oradan bir ses geliyor. Aaa baksınlar. Allah belanı versin diye ekranda abi, şu anda öyle bir şey
olay
var yani.
Olay değil. Olay batmaları batmamaları değil. Olay işin gerçekliği. Şimdi arkadaşlar bizi kandırmayalım, çocuk değiliz yani. Kimse gelip de elindeki hayvan gibi milyon liraları bırakıp gitmez yani. Tamam abi demez.
Paralar yatmış Enis'cim.
Bak ne diyorum ama. Dinlemiyorsun abi, bak hayal kuruyorsun sen şu anda. Bu işin gerçekliği. Keşke böyle olsa. Keşke abi Elon Musk verse.
Şunu gördüm bak, PlayStation, Xbox tartışmalarına falan insanlar hayal kuranın yanında. Baksın da Enis'cim ya. Bedava verecek internet Enis'cim ya. Uydudan internet diyorum abi, sen teknoloji diyorsun, regülasyon diyorsun. Lanet olsun regülasyon abi.
Popülist söylemler.
Devletin yanında olma bu kadar. Halkın yanında ol biraz da.
Popülist söylemler.
Elon Musk kurtaracak arkadaşlar, siz bakmayın. Bu iş yayılacak. 100 megabit interneti 5 liraya alacağız abi biz kablosuz olarak.
Bir şey söyleyeyim mi? 5 lira da fazla. 3 liraya almamız lazım. Ben 3 liraya.
Bak şimdi destek artıyor bana.
Hepsi tak, tak, yansın. Hepsi. Sizin gibi özel kuruluşlar zaten bizim halkı düşman etti. Halka halka.
Ama günün sonunda şaka bir yana dediğine gelir.
Ne dedi? Efendim öyle bir şey yok.
Ya çünkü şöyle bir şey var. Yani telekomünikasyon ülkelerde inanılmaz bir gelir kapısı. Evet. Devletlerde gelir kapısı. Neden? Sadece Türkiye değil. İngiltere'de lisans parası alıyor frekansları sattığı zaman. 5G lisansı verdiği zaman bilmem ne yaptığı zaman. Aynısını Uganda Cumhuriyeti de yaptığında alıyor parayı.
Bak hayal gücümü canlandırıyorum şu anda. Diyelim ki 12 tane bin şey var abi. Olacak şeyi söylüyorum bence. Türk Telekom diyecek ki ben Türkiye için 1000 tane aldım. Siz benden alacaksınız.
Ha bak tane. Olabilir.
Sonra diyecek ki bizim niye internetimiz çekmiyor abi az aldık çünkü hani az uydumuz var yukarıya kadar gidecek mevzu gibi hissediyorum yani. Gene aynı şey olacak gibi hissediyorum bize.
Abi Elon Musk 30 milyar dolar gelir elde ediyor, bekliyormuş. Büyük ihtimalle öyle yapacak. Türk Telekom'a diyecek ki haracını ver senin ülkede çekmesin. Bak belki de öyle yapacak biliyor musun? Bak uydu dönüyor.
O da güzel bir tehdit. Belli süper güç var. Vallahi veririm bunu.
Kullanıcıya satmıyor bak. Uydu dönüyor tamam mı? Türk Telekom'a diyor ki sen ver parayı. Turkcell'e diyor ki sen de ver parayı.
Günün sonunda kimse kullanmıyor interneti. Evde kullanıyor kendisi ve dünyaları kazanıyor.
Aha bir de şimdi burada şöyle bir şey de var. Şimdi düşünsenize sürekli telefonunuz açık alandayken güçlü bir şekilde internet çekiyor.
Evet.
Arazide de çekiyor. Bak arazinin en büyük problemin ne? Evet. Çekmemesi değil mi bu 3G 4G şebekesinin bazı? Her yerde çekiyorsun. Denizin ortasındasın çekiyorsun. Abi internet üstünden arama yapabilirsin artık gerçekten şey ihtiyacın kalmıyor şebekeye.
Yani. Çünkü internet olmayan kimse de yok yani. Hani arayamayacağın kimse de kalmayacağı için ortada herkes arıyor. Köydeki dayını ara istersen.
10 numara 5 yıldız dağın başındaki adamı ara abi. Baz istasyonuna ihtiyaç yok. Mesela şimdi bizim bazı köylerimiz var. Adamların her zaman haberlere çıkış teması şu.
Baz istasyonu.
Minarenin başında adam konuşmaya çalışıyor falan. Baz istasyonu yok çekmiyor köyümüzde diyor değil mi? Evet. Halbuki aslında bizim Ulaştırma Bakanlığımızın bir projesi de var. Diyor ki çekmeyen köy kalmayacak. Siz ortak baz istasyonu kuracaksınız olmadığı yeri. Biz de destek sağlayacağız diyor. Yani gidilmeyen yer kalmasın diyorlar. Bizim devletimiz destekliyor bunu ama yine de var. Yani yine de var.
Bir de şimdi öyle
şimdi
şey
olmayacak.
Gerek de kalmayacak yani. Ve bunun ya bugün kaçarsın yarın kaçarsın ama bazen böyle dönüşümler gerekebiliyor işte yani. Ama tabii burada sadece Türkiye için konuşmuyor senin gibi yani. Dünyada bunun ekmeğini yiyen bir sürü firma varken bu iş bu kadar rahat olmaz.
Bence
yani.
De olmaz. Şu ticareti arttırabilir. Şimdi uydu vuran füzeler var. Mesela bunun ticaretinde inanılmaz bir artış olabilir abi. Hindistan falan deniyor değil mi?
Herkes sırada değil mi böyle?
Bir de devlet de lisans yerine bunları atma izni verir telekom şirketlerine. İşte Turkcell'de 50 tane roket bekliyor böyle. Tat tat tat şak şak diye.
Ya internetim gitti benim gene falan diye.
Bekle gelir diye. Yani 12 bin tane onun için atıyor bence. Yani 12 bin tanesi vurulana kadar hani dönecekler böyle. Sürekli olarak böyle falan. Ama merak ediyorum. Şeyi de merak ediyorum. Şimdi dünyanın neresinden ne kadar bir hızla buna bağlanacağız? Hani ne kadar bir hız verecek? Kişi başına bağlantı şey düşecek mi falan? Tabii. Hep beraber göreceğiz. Evimizden bağlanabilecek miyiz? Mesela bunun en büyük faydası nerede olabilir abi? Uçak.
Ha, uzun yolculuklarda.
Abi uçakta düşünsene şimdi. Zaten gökyüzünde uydular var. Uçak ona bağlanacak. 10 numara 5 yıldız internet servisi verebilir yani.
Orada artık pilot bölgelerde hani bir deneme yapılacakmış, bir test yapılacakmış. Oradan artık yavaş yavaş çözümlemeye başlarız mevzuyu zaten.
Evet yani bekliyoruz şu anda. Çok da az kaldı. 2020'de adam belli bölgelerde başlayacağız diyor denemeye. Yani nasip kısmet olur da bizde bir lansman olur, bir şey olur, denk düşersek o bölgelere mesela denersin abi.
Evet.
Bağlanmayın yani. Peşin fiyatına 12 taksit telefon satışları hakkında emsal karar. Mesela bu çok önemli bir karar abi. Bir vatandaş operatörden bir telefon almış GSM operatöründen peşin fiyatına 12 taksit başlığıyla. Sonra faturaya bakmış. Faturada şey yazıyor. Telefonun fiyatı 1600 lira yazıyor. Ama ondan tahsil edilen para işte vade farkı bilmem ne 2200 liraya kadar çıkmış. 2129 liraya kadar çıkmış.
O telefon da, için sadece.
Evet, demiş ki firmaya gidip ben bunu iptal ettirmek istiyorum. Siz beni kandırıyorsunuz. Çünkü bu peşin fiyatına 12 taksit değil. 1600'den almam lazım benim bu telefonu o zaman. Hı hı. Onlar da yapamazsın demişler. Halbuki herhangi bir sözleşmede 14 gün içinde cayma hakkı varmış tüketicinin.
Evet var.
O da tüketici hakem heyetine gitmiş. Tüketici hakem heyeti neye karar vermiş? O aradaki farkın tüketiciye geri ödenmesine.
Mantıklı.
Evet bak, inanılmaz iyi bir karar çıkmış. Şimdi bu emsal karar olduğu için en azından tüketiciyi de uyarıyor. Diyor ki faturanıza bakın. Vade farkı falan gibi bir şey yansıtıldıysa gidin onu geri isteyin.
Bak bunun haber olması bile ne kadar enteresan aslında değil mi?
Evet.
Bunun haber olmaması lazım. Bu standart bir şey olması lazım bunun yani.
Ya hani... zaten şimdi bizde şöyle bir şey var. Bu bankacılıkta da böyle şeyde de böyle. Bak şimdi bir şey kanunsuz dönüyor. Sen tüketici hakem heyetine gidiyorsun senin lehine kanun çıkıyor. Gidiyorsun senin lehine karar veriyor değil mi? Abi bir değil, iki değil, üç değil. Eğer bir firma mesela belli bir oranda aynı işi yaptıysa buna bir cezayı öyle bir keseceksin
evet,
ki.
Evet zaten sıkıntı
o. Yani sanki 100 bin kere o cezayı ödemiş gibi bir cezayı bir yiyecek abi. Bak bakalım o kanunlara karşı
abi
gelebiliyor
geçen
mu?
Konuştuğumuz konu hatırlıyorsun. Bankalar işte yıllık hesap kesim ücreti yapıyor. Kesmemeleri lazım o parayı geri alabiliyorsunuz diye bas bas haber çıktı. Herkes de başvurdu. Hala kesiliyorsa kesilmemesi gerekiyor yani. Hani bunu önlenmesi lazım. Ben her seferinde gidip de 60 lira mı 70 lira mı geri verin diyemem ki yani. Evet. Hani bu kimse diyemez. Zaten olay da bu. Sen bunu diyemeyeceğin için insanlar yapıyor. Ya yani bankanın dışında da konuşuyorum bunu yani. Hani nasıl herkes gelmez. Anladın mı? 3000 kişiye böyle satıyorsun. 2 kişi geri dönüyor. E ne oldu geri kalan 2900 kişinin belki 1000 kişi farkında bile değil. Geri kalan 1000 kişi de fark etse bile uğraşmak istemiyor. Senin de olmadı mı abi? Ben ne uğraşacağım bununla dediğin anlar. Göz göre göre.
Abi hani, oldu.
Çünkü
yani...
abi hayvan gibi bir tempo içerisindesiniz yani. Hani hepimiz öyleyiz. Özellikle bu yaşlarda üniversitelisin hatta bilmem ne. Yani koşamıyorsun anladın mı bazı şeylerin peşinden? Ya belki 5 lira diyorsun, 10 lira diyorsun. Önemli değil diyorsun ama adam öyle 5 milyon insan kandırınca oluyor 5 milyon lira. Yani,
ne yazık ki evet öyle bir problem var ve... Bunun da tek bir çaresi var. Yani bu işin giderilmesinin.
Senin dediğin güzel bir sistem bence. Tüketici hakem heyetinde belli bir şikayet başvurusu varsa inceleme alınsın abi.
Yani onaylanıyorsa eğer bu da 4 kere 5 kere aynı ceza yediyse bir firma direkt tüketici hakem heyetine hatta oradaki bireylere kalacak şekilde bak tüketici hakem heyetindeki bireylerin kendi hesaplarına geçecek şekilde 1000 kerelik bir ceza kesin keserler. Bak kesin keserler o zaman. Çünkü başka türlü işlemiyor bizde sistem. Yani o işle ilgili herkese para kalacak şekilde. Ceza kesilirse.
Avukatlık gibi oluyor yani. Avukatlık ücreti var ya.
Ha, yani. Abi çünkü bizde işlemesi için bir şeyin şahsa kalması gerekiyor. Devletin kasasına falan değil yani.
O zaman daha teşvik oluyor.
Daha teşvik oluyor yani. Teşvik.
Peki. O zaman tüketici hakem heyetiyle alakalı yeni bir şey açıyorum şu anda. Diyelim ki clickbait başlıkları tüketici şikayet etse, kanal incelemeye alınsa. Hani tüketici dese ki ben bu videoya girdim ama beklediğim başlığın altını doldurulacak bir içerik bulamadım. Nasıl?
Donanım haber olarak bizim alnımız var. Ama bazı arkadaşlar
bak,
var.
5 video çıkarırım sizden ha.
Bazı minimum arkadaşlar var arkadaşlar. Bunlar oyun sektöründe kafayı oynayan insanlar. Çok da iddialılar. İyi arkadaşlarımız ama başlıkları nedeniyle.
Hiç clickbait başlığım yok benim.
Abi.
Peki bir şey soracağım. Clickbait yalan bir başlık mıdır? Nasıl? Mesela clickbait neye clickbait dersin? Şimdi sana bir örnek.
Bu oyun sizi kaltağa yapacak.
Öyle bir başlığım yok benim. Yani öyle bir başlığım yok. Mesela ben bir başlık attım. Dünyanın en balon oyunu diye. E oyunu öyle gerçekten. Clickbait mi şimdi bu?
Ya değil şaka yapıyorum zaten. Niye darıldın ki sana?
Hayır şimdi bak hep yani. Üzerime böyle geliyorsun her videoda. Senin tüketici hakemiyetine şikayet edeceğim.
En son istirak alacak adam yalnız.
Hayır senin tüketici hakemiyetine şikayet edeceğim.
Ya bu arada clickbait'i karıştırıyor insanlar. Gerçekten mesela bizim başlıklarda da biz özellikle ilk konuyu başlığa taşıyoruz.
Clickbait yapıyor.
Aslında clickbait değil abi. İlk konunun başlığı yani ilk konuyu da iddialı seçiyoruz özellikle. Ve o konu onunla ilişkili oluyor.
Evet.
Ya clickbait şöyle bir şey. Arabanın altında kaldım diyorsun. Araba üstündeyken bir fotoğraf atıyorsun abi. Vlog'da arabanın altında kalma yok.
Evet, ben de ona clickbait.
Evet, o clickbait.
Ben başlıkta eğer arabanın altında kalacaksın kardeşim. O arabanın altına atacaksın.
Çok yapıyorlardı bunu biliyorsun değil mi yurt dışında özellikle.
YouTube zaten buna karşı bir önlem almaya çalışıyordu işte yakın zamanda. O haberini konuşmuştuk ya clickbait yanlış yönlendiren başlıkları engellemekle alakalı.
Yani onu engelleyene kadar trendlerden inmez onlar da. Yani clickbait dediğimiz bu çok da yapılıyor. Yani vlog'un içindeki 2 saniyelik bir fotoğrafı özellikle eğer bir kadın varsa o fotoğrafta.
Ama artık onlar
slide'a onu koyuyorlar abi.
Bak geçen sene onlar çok popülerdi. Ben de katılıyorum ama artık azalıyorlar onlar. Çünkü artık şöyle bir şey var. YouTube çok geniş bir kitleye ulaşmaya başladı. Evet o tarz şeyler hala oluyor olmuyor değil ama çok fazla böyle farklı tipte televizyonda eşdeğer bulabileceğin tarzda içerikler de gelmeye başlayınca insanlar hani artık daha seçici olmaya başladı. Bir de bu algıda seçicilik abi. Bir kere tıklarsın, iki kere tıklarsın, onuncusunda artık şey diyorsun. Hani aman diyebiliyorsun YouTube tarafında. Ya da demiyorsun bilmiyorum. Belki de bana öyle geliyor.
Ben özellikle bakıyorum clickbait
ben
başlık
çok görmüyorum bu aralar ama yani.
Ben bana mı rast geliyor bilmiyorum. Belki de tıkladığım içindir. Hepsine sazan gibi tıklıyorum ya. YouTube'da bana sürekli öneriyor abi. Evet.
Aa bulduk bir tane keko hadi bunu gezdirelim.
Neye bakıyorum biliyor musun? Dislike sayısına bakıyorum. Ben dislike de yok. Hani clickbait yemiş adam girmiş içine abi bunda clickbait var falan alay edip izlemişler
yok,
sonra.
Yok ben şey hatırlıyorum ya hangi oyun hatırlamıyorum. Bir tane kanalda görmüştüm işte GTA 6 ile alakalı video çekilmiş falan böyle. Ne oluyor lan dedim GTA 6 duyuruldu da benim mi haberim yok diye. Tıkladım ortada GTA 6 yok. Başlıkta GTA 6 var.
Ayrı bir şey ama ya.
Ama dislike atan da yok. Yani çünkü
i̇şte
neden biliyor musun?
Dislike olmuyor.
Şundan dolayı genelde zaten bu tarz oyun videolarında biraz daha genç kardeşlerimiz. Yani daha böyle çocuk yaşlıktaki kardeşlerimiz olacağı için onlarda öyle bir şey kültürü yok yani. Hani dislike atayım like atayım falan. Seviyor adamı. Yani GTA 6 da yazsa oraya başka bir şey de yazsa. Hani izliyor yani anladın mı adamı? Hani onlar da öyle bir dislike atma şey yok.
Benim
abi,
bir videom
işte.
Vardı GTA 5 nasıl olacak diye. Hı-hı. Tamam mı? GTA 4'ü modlayıp yapmıştım. Ama onlar bana en çok neden kızdılar biliyor musun? Bu oyun GTA 5'ten daha iyi görünüyor diye. Hani böyle görünmüyor oyun. Nerede bu oyun filan diye tarzda. Ben
bahsettim de mesaj çevikmiş demek
evet, ki. Çünkü modlayınca çok iyi oluyor. GTA 6 değil bu arada. GTA 6 harbiden çıktı. İnceleyen adam vardı GTA 6'yı ya.
Evet, CD'sini açan falan vardı böyle yurt dışında da.
10 numara 5 yıldız işmiş gerçi. Ben de yapacağım.
O zaman oyun haberlerine geçeyim
kamera
mi?
Kamera aldım yeni. Yeni videolarla karşınızda olacağım işte. GTA 6 açılışı, GTA 7. Hepsini atın başında.
20'ye kadar atsa şimdi de. Yayınlarsın.
Aynen.
Zamanı. Valve'dan yeni bir VR kask geliyor arkadaşlar. Gerçekten de önemli. Yani bu Haziran'ın sonlarına doğru çıkacak.
Valve Index.
Evet, sen evet Index diye geçiyor kendisi. Valve Index diye. Şimdi Valve'ın VR'a ne kadar önem verdiğini aslında daha önceki haftalarda hep konuştuk. Yani VR oyunlarına yatırım yapacaklar, VR'a önem veriyorlar. Daha önce HTC Vive için işte çıkarttıkları bir VR demosu vardı işte. Evet. Steam VR demosu ki bence demo olmasına rağmen, yani çok basit oyunlar barındırmasına rağmen en iyi çalışan VR oyunlarından biriydi. Kontrolüyle, görüntüleriyle, grafikleriyle evet. falan. Yani bu demoyu böyle yaptılarsa dedim ben hatta bir oyun nasıl yapacaklar
sonra
acaba?
Sonra da gelmedi zaten doğru düz bir şey.
Ama onu da birini vereyim. Şimdi sen VR'la teknik tarafı seninle konuşuruz ama 2019'un sonuna doğru Valve ilk gerçek anlamda VR oyunu çıkaracakmış.
Merak ediyorum.
Yani tam anlamıyla VR oyunu çıkaracaklar yani. Half-Life 3 değil mi böyle?
Yani...
Yok, öyle bir şey
sana bir şey söyleyeyim mi? Satışta deli gibi pompalarlar. Zaten... Onların öyle bir şey ihtiyacı var. Belki de hazırlanıyorlar.
Ya Half-Life 3'ü çok saçma olur şu devirde yani bir yer çıkartmaları da. Böyle bir şey var. Teknik olarak sen orada hani OLED ekran kullanmıyorlar, LCD kullanıyorlar falan diyordun.
Şimdi Valve Index'i şöyle anlatayım sizlere. İlk önce şunu söyleyeyim. Bakın hevesinizi biraz kursağınıza bırakacağım. $1000 bir ön sipariş fiyatı var. Tam $1000.
Tabii yanlış kişilerden dinliyorsunuz.
$1000.
Bak hayal kurdurtmuyorsun adamları şu anda. Adamları şu anda hayalini attın çöpe.
Çünkü hayal niye kuramıyorsun? Ben $1000 ilk önce hayalini kurmam gerekiyor. Yani arada böyle bir katman yani var. Tamam mı? Çift katman.
Var. Bir de onu oraya harcayacağın hayalini kurman lazım.
$1000 oraya verebilmem için bir $10,000 olması lazım. Bu sefer $10,000 hayalini kuruyorsun. Katman katman gidiyor. O sefer kalmıyor dediğin gibi ama. Yani Valve'in indeksi normalde OLED kasklar. Yani normalde şöyle anlatayım size baştan. Bazı özellikleriyle bütün şu anki VR kasklardan ayrılıyor. Şu anki kullandığımız VR kaskların hepsinde OLED paneller var arkadaşlar. Tepki süreleri daha hızlı diye OLED paneller kullanıyorlardı. Ama OLED paneller ne yazık ki pentel dizilime sahip OLED paneller. Ve... Şey değiller, bu RGB panellerdeki gibi her pikselin 3 alt pikseli yok orada. Piksel aralıkları çok fazla ve görüntü kalitesi çok düşük. Beyaz tam beyaz değil mesela. En büyük sıkıntılarından bir tanesi o kullandığımız gözlerdeki. Valve enteresan bir işe girişti. LCD panel kullanıyor. Ve LCD panellerin söylediğine göre ışık değiştirme oranı demiş 0.3 milisaniye ile 0.5 milisaniye arasında değişiyor demiş.
Çok daha yumuşak keskin bir görüntü mü oluyor o zaman yani?
Şöyle demiş mesela 90 Hz taramayla uyumlu 120 Hz paneller kullandık. 144 Hz'e de çıkabiliyor deneysel olarak demiş bu paneller. Şu ana kadar geliştirilmiş olan en hızlı panellerden, en net panellerden bahsediyoruz. Pikselleri daha zor görüyorsun diyor. Yani. Piksel aralıklarını görme VR gözlüklerdeki en büyük sıkıntılardan bir tanesiydi. Bir yazıyı falan okumak istediğinde okuyamıyordun. O kadar fazla pikselleşiyor ki yazı. Bunda biraz daha net bir görüntü olacak deniyor. Her göze yine 1440x1600 piksel çözünürlük var. Biz bu çözünürlüğü nerede gördük? Vive'ın Pro kaskında gördük. HTC Vive Pro'da var bu çözünürlük ama orada da OLED panel kullanılıyordu. Aynı zamanda yine çok güçlü ses sistemine sahip. Kulaklarınıza doğru denk gelen kulaklımsı bir ses sistemi var ama kulaklıktan daha rahat göründü bana söylemek gerekirse.
Abi ses sistemi yani göz kadar önemli şeyler bir tanesi. Çünkü ya o ses kulaklık çıktığı zaman falan böyle hani ambiyans komple dağılıyor zaten.
Tabii. Şimdi FOVA Field of View kısmına yani bizim görebildiğimiz genişlik açılık kısmına da şunu demişler. HTC Vive'a göre 20 derece daha fazla demişler. HTC Vive Pro'da bu değer 110'du. Herhalde 130 dereceye falan çıkarttılar diye düşünüyorum ki 120 derecenin üstüne çıktığın zaman o şeyden kurtuluyorsun.
Yani bir fanusun içinden bakıyormuş
hissinden kurtuluyorsun. Bu yüzden benim merak ettiğim kasklar arasında yer alıyor. Ama tabii ki fiyatı nedeniyle merakımıza törpülenmiyor değil.
Ya bir de Valve'ın Türkiye'de çok bir faaliyetli olmadığını varsayarsanız hani bizim basın olarak da deneyip almayı falan demiyorum yani bir yerde deneyip o denediğimizi size aktarma şansımız da olmayacak gibi sanki.
Tabii Valve'ın yazık ki öyle. İndeksi kolay deneyebileceğimizi düşünmüyorum ben. Bu arada bu kaskla ilgili şunu da söyleyeyim. Şimdi bu kaskın önünde iki tane kamera görmüş ve biz şey demiştik. Büyük ihtimalle alıcı istasyonlara gerek duymayacak projeksiyon istasyonlarına. HTC Vive'de olduğu gibi. Ve biz o kameralarla etrafta hareketi algılayabilecek demiştik. Tam olmadı o ne yazık ki.
Evet.
Yine o istasyonların ikinci versiyonlarına ihtiyacımız var. Ama birinci versiyonlarla da uyumlu. İkinci versiyonların, Vive Pro'da kullanılan versiyonların çok daha keskin bir şekilde odada nerede olduğunu konumlandırabildiği söyleniyor. Üstündeki bu 960x960 kameralarla da dilerseniz dışarıyı görebiliyorsunuz stereo olarak. HTC Vive'de olan bir özellikti bu. Bu sefer bu biraz daha geliştirilmiş stereo olarak dışarıyı da görebiliyorsun.
Güzel.
Böylece hani o an tıklıyorsun dışarıyı da görerek klavye neredeydi, gamepad neredeydi belki almanı sağlıyor. Böyle abi, bir kolaylığı var.
Şu net olarak söyleyebiliriz ki Valve bugün hani döner çıkartsa kafaya oynar yani. Hani adamlar gerçekten eleştirilebilecek pek çok yer olabilir ama çıkarttıkları ürünlerde her zaman için top yani tepede oluyorlar bu adamlar.
Ya beni burada hayal kırıklığına uğratan çok önemli bir konu var. Virtual Link isminde yeni bir teknoloji var biliyorsunuz. DisplayPort'un üstüne çıkmış bir bağlantı teknolojisi. İçerisinde DisplayPort ve USB 3.0 bağlantılar bir arada sunulan oldukça ince tip C formunda bir bağlantımız var. Bu bağlantının en büyük özelliği de bu aslında USB Thunderbolt portlarıyla beraber hayatımıza giren, tip C portuyla hayatımıza giren USB portu üstünden çok yüksek oranda güç taşıyabilme. Hani biz ultrabook'ları falan artık tip C'den takıp şarj ediyoruz da işte 25 watt, 27 wattları bulan güç transferi yapabilme özelliğini desteklemesi. Biz incecik bir tip C kabloyla kaskı bağladığımızda Virtual Link sayesinde neyi sağlıyoruz? Görüntü akışı, USB bağlantısı ve güç. Bu cihaz onu desteklemiyor. Bu eski, o birazcık daha kalın.
Huawei Pro destekliyor mu?
O da desteklemiyor.
Belki kaldırmıyordur abi. Bir yani, şey vardır teknik olarak.
Bilmiyorum yoksa şu ya an, da bu Huawei Pro'nun gelişmiş versiyonu gibi duruyor. Bence çok uğraşmadılar.
Belki ya çünkü şöyle bir şey var. Çok da şey yok. Yani kablo şu an en büyük külfetlerden bir tanesi
ha,
bence.
Virtual Link de kaç cihazda var? Belki de onu düşündüler henüz. Virtual Link şu anda RTX 2070, 2080 ve 2090 şeyde var. 2080 Ti'de var.
Ha, o sıkıntı var. Ama şey de söyleyeyim abi zaten bu çıktığı zaman yani
zaten gene 1000 dolara veren adam da büyük ihtimal öyle bir cihaz olacak zaten.
İsteyecektir de büyük ihtimal. Yani donanım olarak
haklısın,
da
doğru.
İsteyecektir de yani büyük ihtimalle.
3 başlı geliyormuş yani. Ne yazık ki böyle bir problem var. Bunu da altını çizeyim.
Ben şey söyleyecektim sadece. Hani Valve genelde yaptığı işlerde büyük oynar. Bu VR'a çok önem veriyorlar uzun yıllardan beri. O yüzden öyle Steam Machines gibi sallabati bir şey olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Steam Machines diye bir şey çıkmıştı bir yere.
Abi HTC Vive aslında Steam taşıdı. Yani sen bakma HTC taşımadı onu.
Ya şöyle şimdi Steam'in olayı şu. Zaten bence Steam de ondan şey yaptı. Normalde partnerlerdi zaten. HTC ile Valve bir partnerlik içerisindeydi. Sonra Steam dedi ki ulan zaten benim platformum var ben bunu yaparım dedi ve yaptı yani. Çoğu firma gibi. Hani Disney'in Netflix'e ben kendi platformumu yaparım demesi gibi yani.
Büyük ihtimalle öyle bir olay oldu.
Steam kendi girdi. Vive ama tabii gene çok şu an sektörde Vive abi yani. Bir yer diyorsan şu anda herkes Vive diyor yani. Oculus'tan bile daha çok konuşulan bir
şey. Şimdi aslında Vive demişken şu konuya değinelim. HTC Vive ve Vive Pro'nun ülkemizde resmi olarak satışı başladı.
Evet o da önemli bir haber.
Ya şimdi şöyle bir komik bir haber bana sorarsan. 3 yıldır kask piyasada. Ülkemizde birçok virtual kafe var. Gidiyorsun bu virtual kaskları takıyorsun.
Alan
oyun oynayabiliyorsun.
Yani
alan aldı zaten. Ve bir türlü HTC o dönemde Türkiye'ye destek vermedi. Yani bunu Türkiye ekibi çok istedi getirmeyi. Türkiye'den kaç firma abi getirin biz distribütör olalım satalım dedi. Ben biliyorum Monster Bilgisayar mesela o dönem şey diyordu. Ya biz distribütör olalım biz mal çekelim. Ama yok izin yok abi Türkiye'de satamazsınız diyorlardı. Getirtmiyorlardı yani özellikle.
Ama ikna olmuşlar işte en son gelmiş.
Yani büyük ihtimalle ikna oldular o da şeyden sonra. Abi biz bunu satamıyoruz belki burada satarız falan diye mi getirdiler ne yaptılar anlamadım yani. Çünkü olsun VR abi. Az konuşulmaya başladığı dönemde geliyor. Yani o asıl evet. Patlama yaptığı dönemde değil de daha az ya, konuşuldu bir dönemde.
Sonuçta yani şey bilemiyorsun ki yurt dışındaki şirketin ticari şeyini bilemiyorsun ki adam sonuçta şöyle demiyor. Şimdi adam gidip de yani evet Türk kardeşlerimizi satacağız falan demiyor. Bu ticari plan yapıyor adam yani. Burada satılacak, burada satılmayacak diye. Artık planlarını da bilmiyorum ama önemli olan geç olsun, güç olmasın.
Xbox'ta HTC Vive 6500 lira. HTC Vive Pro Starter Kit 10.500 lira. Full Kit 13.000 lira fiyatla ülkemizde satın alınabilirdi öyle.
Şaşırdın mı?
Değil abi.
Yani abi yani şu an zaten yani 1000 dolar olsa.
HTC Vive alası ya. Bak HTC Vive alası ya. Şu anki paranızı dolara çevirip beklerseniz eğer. Çıktığında indeks satın alıyorsun. İndeks yani şey, Vive'a gel oğlum der. Gönderir sonra.
İndeks Türkiye'ye gelse eminim ki 15 binden aşağı olmaz. resmi olarak.
İşte Pro'nun Vive Pro ile benzer fiyat olur.
Ya çünkü bu iş 1000 dolar abi sadece 6000 lira ediyor zaten. Yani bir de bunun vergisini mergisini soktuğun zaman
evet.
Taşımasını, lojistiğini falan geçmiş olsun yani.
Ya VR beni çok heyecanlandıran bir teknoloji ama yani bakın teknoloji aslında gelişiyor. Ne diyoruz? Virtual Link portları çıktı. İncecik bir kabloyla bağlanabiliyor diyoruz. Bilmem
oturacak
ne diyoruz.
Abi, oturacak.
Daha zaman var. Bir de benim çok denemek istediğim bir kask var. Samsung'un Odyssey isimli bir kaskı var. VR kaskı. Gördüm. Hiç bu istasyona falan ihtiyaç duymadan yer konumlandırması falan yapan. Onu bir deneyimlemek lazım. Adı Microsoft'un yine standartlarını kullanan bir kask.
Seninle geçen konuştuğumuz konu vardı ya işte hani şimdi bu Valve'ın yaptığı, HTC'nin yaptığı VR'lar ya bayağı VR. Hani evet. İçine giriyorsun falan. Bir de senin dediğin gibi mesela böyle ekran yansıtabildiğin. Hani işte.
O arttırılmış gerçeklikte farklı bir olay. Benim deneyimlediğim başka bir olay var. Hatta aslında burada kısaca bahsedeyim. Bahsedelim. Çünkü elimde çok kısa bir görüntü var abi. Unreal isminde bir firmanın ben arttırılmış gerçeklik gözlüğünü deneme fırsatı buldum. Bu da nerede? Oppo lansmanında. İşin komik tarafı adamlarla kimse ilgilenmiyordu abi. Ben biraz ilgi gösterince firma sahibine kadar özel olarak geldiler ve bana bütün demoyu deneme fırsatı verdiler. Çünkü kendileri oynuyordu. Bir de orada birkaç manken vardı. Onları oynatıyorlardı. Başka kimse ilgilenmiyor. Hatta ilk başta başındaki çocuk yemek yemeye gitmiş. geldik, kimse yoktu, yok filan diye. Falan geldim de ağzını filan siliyordu abi, kusura bakma işte yemek yemeye gittik diye. Şimdi gözlük duruyor. Aldım gözüme taktım. Dedim ki bu nasıl çalışıyor? Çocuk demoyu çalıştırdı abi. Bak güneş gözlüğü boyutlarında bir cep telefonuna bağlı. Abi önümde full HD bir görüntü oluştu. Bak çevreyi görüyorum. Ama ileride dev bir ekran oluştu. İzliyorum. Ekran o kadar yüksek parlaklık ve netlikte ki inanılmaz bir deneyim yaşadım. Dedim ki çocuğa ya bu üstünde bazı kameralar görüyorum, sensörler görüyorum. Bu aynı zamanda arttırılmış gerçeklik gözlüğümü. Ben bilmiyorum abi, sadece bu demoyu göstermekten sorumluyum dedi. Bana filmleri gösterdi. Sonra ben gözlüğü tam bırakırken çocuk yanıma geldi. Abi dedi, dediğin gibi başka şeyler varmış. Gel seni şunlarla tanıştırayım. Firma sahibiyle tanıştırdı. Onlar bana arttırılmış gerçeklik deneyimini yaşattılar. Yani bakın bugün hani şey diyoruz ya, Microsoft'un arttırılmış gerçeklik gözlüğü var. İşte HoloLens 2 falan.
Evet.
Abi halt yemiş. Çinliler yapmışlar. Ve 300 dolara satacaklarmış bunu ilk başta. Oppo'nun 5G versiyonu yanında. Evet, Renault'un. Hiçbir şey. Ve o gözlük, bakın o gözlük bence olayın geleceğini gösteren net bir teknoloji.
Zaten işte onu diyecektim ben de sana. Konuştuğumuz şeylerden bir tanesi o. Hani taktığın zaman gözlüğü önüne bir ekran açması. Yani içinde olmasan bile sana bir arayüz açıyor yani gözlüğü.
Abi adamlar bana gösterdikleri demolarda şey vardı mesela. Masanın üstüne şehir kurmak falan, bunlar basit. Hani sağdan bak, soldan bak, yaklaş, uzaklaş falan. Mesela adamlar oyunlar da geliştireceğiz diyor. Basit bir oyun ama elinde bir lazer pointer var. Nereye tutarsan evin içinde kedi oraya koşuyor falan. Etkileşime geçiyor. Yani bir de inanılmaz netlikte bir görüntü. Dedim bunu nasıl oluşturuyorsunuz? Full HD bu kadar parlak falan. Özel bir teknoloji kullanıyorlarmış kendileri. Ne real, yani yazılışı Unreal. Girsinler sitesine baksınlar, gözlük de inanılmaz güzel.
Şey, hi from Turkey deyin. Mesut Sendas deyin. Yani.
Adamların kartı var, şey isteyeceğim adamlardan ama. Bir sample isteyeceğim.
İste abi. Bir de onların bir YouTube videosu falan varsa biz oraya şey yazalım. Turkey, hey, we love you falan yazalım. Ürünü buraya bak satışa çıkarırlar.
Satışa çıkarsınlar abi.
Abi kimse ilgilenmemiş diyorsun. Sen ilgilenmişsin. Düşünsene şimdi adam videosunun altına Türkler gitse, iyi ki zamanında Mesut bize gelmiş demezler mi?
Derler abi de.
Bunlar önemli abi. Şu an kaç kişi bak öğrendi senin sayende Unreal şeyi.
Kardeşlerim destek olun, bana bedava versin. Gerisi çok öyle satmasalar da olur. Ben olayı çok küçülttüm ya.
Yine para. Siz bir şey yazmayın abi. Hate us yazın falan. We don't love Mesut yazın.
Bu adamı özellikle vermeye.
O zaman bu haberlerimiz karıştı aslında. Bu ortak haberimizdi. Ben mi devam edeyim?
Sen abi? Devam et. Yani. O zaman ben teknoloji çok soktuk.
Evet evet, ben bir oyuna devam edeyim. Borderlands 3'ün dünya çapında ilk kez oynanış videosu yayınlandı. Bir saat boyunca oynadılar oyunu. Merak eden varsa bakabilir arkadaşlar. Ben büyük bir Borderlands fanı değilim. O yüzden videoya baktığım zaman benim için şöyle oluyor. Ha, ikinci oyun gibi falan. Hani böyle sığlıkta bakıyorum oyuna. Ama görsel olarak şimdi oyun grafikleri cel shade. Cel shade ne abi? Aslında bu çizgili, hani siyah bir çizgi var. Böyle comic book tarzında bir karakter düşünün işte. Yani grafikleri öyle ama ona rağmen etkilendim grafiklerinden. Yani gördükten sonra güzel yapmış adamlar dedim. Çok daha hareketli bir oynanış sağlamışlar adamlar. Zaten Borderlands'ın sevilen mantığı neydi? Loot yapmaktı.
Hani evet, evet.
Görev, komik bir hikaye anlatımı ve bol bol adam öldürüp loot yapıp o loot'u kullanmak. Aslında loot shooter'ların orijinalidir Borderlands, ki onun da pazarlamasını yapıyorlar işte. Orijinal loot shooter geri dönüyor falan diye. Borderlands'ın remake için öyle bir şey pazarlamışlardı. Ki baktığın zaman öyle yani.
Öyle gerçekten, evet.
Antemlerden önce Borderlands vardı bu konuda loot shooter kavramında. Üçüncü oyunda bence hayranları memnun edecektir. Yepyeni bir kitleye ulaşabilir mi, açılabilir mi? Açılabilir. Yapısı müsait. Çünkü insanlar artık loot shooter'ı daha rahat kabullendi. Yani Borderlands ilk çıktığında loot shooter kavramı bir garipti.
Evet.
Ne lan bu falan diyorduk ve uzaktan bakınca. Ama şimdi herkes çok daha aşina, çok daha alışmış durumda. O yüzden Borderlands 3 beklediklerinden daha büyük bir etki çıkarabilir. İyi de oyun yapıyor adamlar. Yapsınlar daha.
Kötü de bir oyun değil gerçekten. Yani ilklerden biri olmasına rağmen birçok da böyle özellik vardı. Sonra da seri, zaten o serilerin gelmesini sağladı.
Tabii canım ya. Borderlands
bir kitleye hani, de ulaştı.
Ya kendi firmanın potansiyelinin üzerine çıkabilen oyunlardan bir tanesiydi. Yani firmaya bayağı da bir ekmek sağladı. Üçüncü oyunda o kaliteyi koruyacak gibi duruyor yani.
Şimdi geçtiğimiz hafta ne konuştuk? Daha doğrusu aslında iki gün öncesinin olayı bu. Biz cuma günü çekiyoruz bu programı. Cumartesi olsun, 3 gün öncesi, bak matematiğe bakmasın.
Vallahi şöyle, coşturdun gene be.
Valla. Ya şöyle bir olay var, biliyorsunuz cep telefonlarının alınan ÖTV oranı yani böyle değişik seviyelere getirildi. Değişken ÖTV oranına geçildi. 640 liraya kadarsa bir telefonun bedeli 125 ÖTV alınıyor. 640 lira ile 1500 lira arasında bir üreticiye maliyet, gümrüğe bildirim bedeli diyelim buna. Yani karsız, kar marjsız halini söylüyorum size. Gümrüğe gelişte 1500 liraya kadar olan telefonlarda %40 alınıyor ÖTV artık. 1500 liranın üstünde gümrük bildirimi olan telefonlarda da %50 ÖTV olacak. Yani 2000 liralık telefon için biz 1000 lira ÖTV ödeyeceğiz.
Evet.
Ama o iş öyle olmuyor. 2000 liralık telefon için sen ilk önce bir %10 TRT bandrol vergisi ödüyorsun. O 2200 lira oluyor.
Onun üzerine
2200 mesela. Liranın üstüne %50 ÖTV ekleniyor. 1100 lira ödüyorsun ÖTV ekstra olarak. Evet. Böyle bir durum söz konusu. Ne yazık ki arttı fiyatlar. artacak bundan sonra, yansıyacaktır cep telefonları. Ama konumuz bu değil, çünkü biz Ozan Bingöl'le bu konuyu tartıştığımız bir canlı yayın gerçekleştirdik. Kendisi vergiler, Türkiye'deki vergi evet. adaletsizliği hakkında oldukça güzel bilgiler verdi. Ben sustum, dinledim yani.
Ben de baktım yayınınıza yani. Ben Twitter'dan takip ediyorum zaten kendisini. Vergi konusunda gerçekten hani takip edilesi uzman. İnsanlardan biri yani. Çok fazla konuda ha böyleymiş diyorsunuz yani, öğretiyordu.
Ya sağ olsun, inanılmaz da mütevazi bir adam. Şöyle bir olay oldu. Ben bu vergi olayı çıkar çıkmaz bir hesap yaptım. Dedim ki bir telefon artık şu kadar TRT bandrolü ödeyeceğiz, şu kadar ÖTV ödeyeceğiz, şu kadar KDV ödeyeceğiz dedim. TRT bandrolü yanlış yere konumlandırmışım formülde. Hı hı. İlk çarpan TRT bandrolken ben ilk çarpan ÖTV yapmışım. Mesut Bey dedi burada bir hata olabilir, TRT bandrolü bu çıkmaması lazım dedi. Bak adam şey demiyor ya, işte bilmediğiniz işe karışmayın hani bunun gerçeği bu, bir de hani bilene sorsam falan demiyor. Ve uzun sürede cevap verdi bana, formül böyle mi, sonuç bu mu falan dediğimde hepsine de cevap verdi. Sonra ben kendisine nazikçe şeyi sordum ya, dedim bir yayınımıza katılsanız da şu konuyu sizle konuşsak. Tamam dedi ama ben Ankara'dayım dedi, canlı yayın yapalım dedim, şimdi yapalım dedi. 15 dakikada slaytlar nasıl hazırladım bilmiyorum. Biz canlı yayın yaptık.
Allah'tan bu Mayıs'ta hemen şey yapmış ya, izin günüydü aslında yani.
Evet, senin izin evde günüydü, olduğum evde olduğum gündü. Benim de evde de bir stüdyom var zaten, işte Twitch yayınları falan yaptım. Oradan hemen bağlandık, yaptık.
2 dakikada kendi reklamını
yani çıkmıştım. Twitch, Mesut Çevik Twitch ondan sonra. Orada gerçekten çok güzel bilgiler verdi. Zaten benim üstüne çevirecek bir şeyim yok. Mutlaka evet. izleyin. Bakın izleyin, yarım saat boyunca konuşuyor. Ve o vergi olayının nerelere vardığını görün yani. Vergi olayı gerçekten bambaşka bir konu. Ama şimdi başka bir şey diyeceğim. Bakın ülkemizde böyle şeyler oluyor, yurt dışında olmuyor mu diyenlere. Arkadaşlar ülkenizi akir görmeyin. İngiltere her drone sahibinden şu anda yıllık vergi almaya hazırlanıyor. Gördünüz mü?
Şey gibi olmuş.
İngilizler bizi kıskanmış.
Bu araç gibi görüyorlar o zaman.
Evet abi.
Yani arabadan nasıl vergi alınıyorsa
yıllık, 250 öyle bir şey. Gramdan ağır her drone için yıllık olarak 16,5 poundluk bir ücret talep edeceklermiş.
Mantıklı.
Bu yasayı hazırlamışlar. Bence mantıksız. Hani kayıt ücretini al abi, bu bir oyuncak.
Şimdi şöyle mantıklıysa mantıklı, şöyle mantıksızsa mantıksız. Onu bir şey yapmamız lazım. Yani bu bir araç olarak mı görülüyor? Şimdi mesela onlar araçtan yıllık vergi alıyorlar.
Abi araç üstüne binip bir yere gitmiyorsun ki.
Böyle gitmene gerek yok ki abi, artık kim gidiyor? Yani bundan bilmem kaç sene sonra da gitmeyecek ki. Benliğini yükleyeceksin drone'un üzerine.
O gidecek
o
diyorsun.
O benliğin gidecek, oradaki vücuduna indirilecek yani. Ama İngiliz hükümeti neyin peşindesin be?
Şöyle
drone
diyorlar,
sahiplerinin peşinde misin artık?
Kayıtlı yeter, olacak, takip edebileceğiz. Şu anda 170 bin drone varmış. Bir de şöyle bir gerçek var. İngiltere bu yasayı geçirdiği anda, geçmiş olsun.
Tüm dünya geçiyor.
Tüm dünya, bak ben sana söyleyeyim, tüm dünyanın dronlara para gelir.
Şey olarak abi, orada bakış açısıyla alakalı. Şimdi hakikaten bu işin şey kısmı var yani. Şimdi dronlar tehlike arz edebilir mi?
Eder.
Eder. Yani onun
mesela
dışında...
geçen ailemden sahildeyiz. Güneşleniyoruz. Çok güzel bir güneş var. Çimlerin üstüne serilmişiz. Piknik yapıyoruz, tamam mı?
Aynısı benim başıma geldi, anlatsana.
Abi üstünde drone uçuyor.
Benim de öyle oldu.
Benim oradaki korkum ne biliyor musun? Hadi görüntü mörüntü artık onları geçtim. Çünkü sonuçta bir sakil bir görüntüm yok ama. Yani o drone düşse pervanesi çocuğumun herhangi bir yerini kesebilir. Beni evet. kör edebilir abi. Ve drone düşmeyeceğinin garantisi var mı? Yok abi.
Yok.
Çünkü bu bir uçak değil. Belli bir tane kontrolden geçmiyor. Belki daha önce düştü, bir motoru arızalı.
Zaten
ben bilmiyorum,
drone
ile
ilgili en büyük problem abi. Drone kullanılmasa karşı değilim de, yani nerede kullanılıyor ve kim kullanıyor bilmiyorsun ki.
Evet.
Yani bir de çok yakınında kullanıyor. Sıkıntı o. Mesela şehir gibi düşün. Piknik yapıyorsun, etrafında bir motorla drift atıyor.
Aynen.
Anladın mı? Hani devamlı bir yukarıda bir şey var
mantık,
yani.
Aynı mantık. Öyle. Tepen uçuyor abi.
Ya yani ona da bir şey demez misin? Yani niye etrafında motorla drift atıyorsun
yani
kardeşim?
Yani şöyle bir şey var. Düşünün. Bir adam eline kamerayı alsın, sürekli böyle abi etrafında gezsin. Dersin kardeş neyi çekiyorsun ya, hayırdır dersin.
Ya
değil
seni
mi?
Çekmediğini biliyorsun ama varsın görüntüde sonuçta.
Ama
yani.
Drone'da bilmiyorum ki neyi çekiyor. Belki de çekiyor abi.
Ya
ben zoomlayabilen şey drone'lar çıktı biliyorsun. Zoomluyor abi, optik zoom var.
Ben şuna bakıyorum, beni niye çeksin? Evet, çekmesini istemem. Ben de rahatsız olurum bundan ama benim en çok rahatsız olduğum şey şu abi. Pikniğe gittik bir yere. Aynı kampa gittik, pikniğe dedim
ama
yani.
Sen kampa bildiğin başka bir yere gittin. Biz şehrin ortasındayız
ben
yine.
Ben kampa gittim.
Evet.
Yani. Bir yemyeşil bir adam. Güzeldi bir adam.
Niye gidiyorsun? Diye. Sessizlik.
Sessizlik, sakin, huzur falan. Adam drone çıkarttı. Şimdi adam diyecek ki, ulan ben bu drone'u nerede kullanayım? Beni ilgilendirmez. Nerede kullanırsan kullan abi. Çünkü şöyle bir sıkıntı var. Benim derdim çekmesi, kafama düşmesi değildi. Bir ses çıkarıyordu.
Evet.
Bir ses çıkarıyor var ya, şehirde öyle bir ses duyamazsınız yani. Ha, borazan ötüyor sanki, boop diye bağırıyor, hiçbir şey söylemedim mi? Dedim herhalde biter. Ya bunun şarjı falan vardır yani sonsuza
abi,
kadar.
Yarım saat uçuyor alet ya.
Uçtu zaten yarım saat, sonra gittiler ama.
Ha, yani iyi.
Dedim ki iyi, yarım saat katlanmam gerekiyormuş bunlar. Çünkü oturuyorsun böyle mis gibi doğayla iç içesin falan böyle. Şuradan böyle sanki inşaat çalışması varmış gibi bir ses geliyor ya. Acayip irite ediyor ben. Ama drone düşmanı yaptılar beni yarım saatte ya.
Ama şey diyorlar bundan sonra, uçurmak için özel izin. İşte sertifika, eğitim programı falan gerekecek
abi,
diyorlar.
Abi tehlike boyutunu hesaba katarsan öyle olması gerekiyor sanki.
Evet
ya.
Aslında
çünkü
ben
adam,
de şimdi bak mantıklı geldi.
Ya uçuyorsun, kafana düşecek, anladın mı? Yani
lanet olsun dronlara.
Ya dronları yakacağız abi, haydi lay lay lay lay.
Bunun sonu inşallah şeye gitmez abi, kamera. kamera sahipleri de her yıl vergisini versin. Ne de olsa çekim yapıyorsun sen bundan. Para da kazanırsın filan. Mesela bak ben...
Ya akşam kameranın... Ama kameranın bak ben orada işin kameraya güvenliğine bakmıyorum. Yani görüntü kaydetme olayı beni ilgilendiren kısmı değil. Ben tamamen tehlike kısmına bakıyorum.
Tehlikeli
yani.
Ama. Askeri yerlere gidiyor.
Kamerayı birinin kafasına
atıyorlar.
Fırlatmıyorsan evet. Eğer ya çok bir tehlike oluşturmayacak diye düşünüyorum.
Onda haklısın. Bakalım nereye varacak bu iş. Bir diğer haber de Türkiye'den. Bu enteresan bir haber. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan ulaşımda enerji verimliliğinin arttırılmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik resmi gazetede yayınlanmış. Ve burada belediyelere şöyle bir yetki veriliyor. Deniyor ki mesela diyelim ki Kadıköy'ü seçtiler ya da Beşiktaş'ı seçti belediye, tamam. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Ve dedi ki ben burayı düşük emisyonlu bölge yapacağım.
Tamam.
Aha, Beşiktaş'ın girişine gişe koyuyor. Giren araçlardan para alabiliyor. Şimdi...
Şey için mi düşük emisyonlu yapıyor? Araç trafiğini bitirmek mi istiyor orada?
Azaltmak istiyor.
Diyor ki şey olsun, havası açılsın mı?
Evet ama şimdi şöyle bir şey düşün. Bu iyi mantık değil mi? Havası açılsın, insanlar daha rahat yürüsün falan filan.
Bir de vergi.
Bir de şöyle bir şey düşünün. Ben belediyeyim. Düşük emisyonlu bilmem ne dedim burası için. Dedim ki ücretlendireyim şehrin belli bir yerine girişi ekstra olarak.
Tamam.
2,5 lira gibi canı acıtmayacak.
Tamam.
Ama
akbil parası.
Her gün giden adam için de belli bir yekün tutan.
Evet.
Ama yine de çok canını yakmayan bir ücreti seçtim.
Tamam. Ver fikir ver ha.
Exos yine var. Çünkü evet. Hiçbir aracı engellemiyorum ama evet. Nasıl gelir kapısı? Mis.
Şimdi o zaman şöyle bir challenge koyuyoruz ortaya. Eğer sonra emisyonu bir sene içerisinde düşüremezsen ben parayı faiziyle geri alacağım.
Ha, değil mi?
Nasıl
evet.
Challenge?
O da daha iyi.
Çünkü amaç düşük emisyon yapmak. Yani sen bir sene sonra emisyon yok ama 2,5 lira devam
i̇şte
ya falan
işte
oluyorsa.
İşte mahallelerde şarj istasyonları. Mesela şimdi mahallelerde şarj istasyonları bana birazcık garip geldi. Çünkü
sökerler olmuş.
Aynı şekilde bir plan vardı. Neydi? Her mahallede otopark, katlı otopark, tamam mı? Katlı otopark olsun da her mahalle sokak başında şarj istasyonu olmasın. Hani elektrikli arabalar için. Yine bence önemli konulardan
abi,
biri.
Türkiye'de İstanbul için konuşuyorum bunu. Yani Türkiye'nin pek çok. Ankara'da da bence var. İzmir'de de var bence. Yani büyük şehirlerde çok gördüğümüz bir sıkıntı bu. Yani ezelden beri olan bir sıkıntı yani. Ve hani herhangi bir şu anda belediye yönetimi değişti falan bilmiyorum ne olur ne biter. Kestirmek zor, daha yeni bir süreç ama ya şu çözümü İstanbul'da sağlamak bana çok zor geliyor. Yani o kadar kontrol kaybolmuş ki trafik konusunda, kalabalık konusunda, nüfus planlaması konusunda falan. Ya bu saatten sonra he desen, ben bu şehri rahatlatacağım desen kafadan bir 10 yıl aralıksız çalışman lazım gibi geliyor.
Aa, bana ne garip geliyor biliyor musunuz? Bak her şeyi çok samimi konuşmak gerekirse sen ağaçları sök abi, meydan bırakma, her yere gökdelen dik. Sonra de ki egzoz gazındaki emisyon işte çok hava kirliliği yaratıyor. Ben şehri araba sayısını azaltacağım. Ulan ağaç sayısını çoğalt. Boş versen yani ilk önce bir ağaç sayısını, meydan sayısını çoğalt. Meydanları beton değil ağaçlandır. Ben ondan sonra diyeyim ki abi nefes alacak bir yerim var yani, anladın mı? Ben yemişim egzozsuz bölgeyi.
Şimdi sen yanlış düşünüyorsun. Bak bizim orada bir ağaç var abi. 5 apartman soluyoruz ondan oksijeni. Çok rahatsız.
Rahatsız değil mi? Bir tane ağaçtan böyle etrafına apartmanları dikiyorsun.
Bir çıkıyorum. Sakura ağaçları var etrafta. Mis gibi dedim. Kriz ağaçları var.
Millet ağaç bu diyorum diye. Ağacı söküp atıyor. Cezası öyle çok büyük bir yekün yok. Yani yapabiliyorsun
tabii
bunları.
Kaldırım döşeceksin.
Kesip atabilirsin. Çok sıkıntı değil. Al götür ağacı. Yıllık çınarmış bilmemmiş. Kimsenin ilgilendiği
yok. Abi şey
yok.
Çok komik ya. Gerçekten nalet olsun diyorsun böyle. Hani İstanbul şart. Ben hakikaten İstanbul'a nefret etmeye başladım bu arada. Çünkü İstanbul'da abi gezecekseniz güzel bir yer. Yani standart bir mesai hayatınız varsa hiç güzel bir yer değil.
Evet.
Pazartesi geziyorsan güzel. Hafta sonu evde oturursun çünkü. Hafta sonu gezilmez çünkü İstanbul'da. Desen ki hadi hava alalım hafta sonu. Tüm İstanbul gidiyorsunuz hava almaya. Hadi eve dönelim tüm İstanbul dönüyorsunuz, anladın mı? Yani her şeyi herkesle aynı anda yapmak zorundasın ve hepsi çile haline geliyor.
Ben onu çok güzel bir şekilde hallediyorum. Cumartesi gezeceksen gezeceksin. Bak yine yoğun oluyor. O kadar olmuyor. Çünkü cumartesi günü kendi iş yeri olanlar falan da yine gidip gelmek zorundalar.
İyi ki çalışıyorlar.
Hani evet, iyi ki çalışıyorlar. Yine belli bir oranda trafik var, o kadar değil.
Var, cumartesi de var abi.
Pazar günü var ya, 12'den sonra özellikle.
Pazar günü felaket.
Her yer kilit. Hiçbir yere gidemiyorsun. Ne sahili ne biliyorsun ne bir şey. Allah'tan şu molozlar falan çıktı işte, yıkılan binalar, yapılan projeler bilmem ne derken de sahili doldurdular abi. Bak doldurulmuş alanda yeşillik var ha. Geri kalan da kalmadığı için.
Yeniden yeşillik. Biz mesela sahile ne zaman gitsek abi şeyi biliyorsun. Dönerken 2 saat kaybedeceğiz.
Ha, öyle
yani.
Evet.
Yani sahilden Kadıköy'e gidiyorum ha, bir yere de gitmiyorum. Ve öyle olduğu zaman artık bıraktım ben ya. Artık dedim gitmeyeceğim bir yere yani. Çünkü... Ama bu yaşamak bu değil lan. İbrahim Tatlıses'in
şeyi gibi. Moda'ya ineyim desem Moda zaten apayrı bir kalabalık. Orada çimde yer yok.
Evet, zaten Moda'ya ineceksen stratejik olarak ineceksin. Biz Moda'ya çok indiğimiz için oradan biliyorum. Yani belli bir saatte inmen gerekiyor. Her
değil mi? Doğru. Erkenden gidip öyle şey yapacaksın. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar Deniz'ciğim.
O zaman ben devam ediyorum abi. Şimdi PlayStation...
Yine dertlendik yanınıza.
Ya, yaşamak istiyoruz abi. Başka bir şey istemiyoruz evet. Ki ya. Valla bak şurada yaşayacağımız... Hadi benim maksimum 50 yılım kalmıştır. Maksimum. Hahaha. Senin de 50.
Allah razı olsun Enis'ciğim, sağ ol.
Hadi beraber.
Sağ ol, teşekkür ederim Enis.
Onun amacımız da orada güzel bir hayat sürmek ya. Çünkü abi şimdi görüyoruz yurt dışında, görmesen bile bugün Google diye bir şey var, YouTube diye bir şey var. Görüyorsun yani insanların nasıl yaşadığını, anladın
vallahi
mı?
Vallahi yeşillikler içinde. Benim Avrupa abi ülkelerine gidip de böyle beton mambrası dediğim yer yokken.
İlk gittiğim yurt dışı Köln'dü benim. İlk defa hayatıma çıktım yani Köln'e. Dedim ki Merk ya ne oluyor, burası şehir değil. Hani binalar falan nerede diye bakıyorum.
Ama şey diyorsun yani, bunların hepsi aptal abi. Burada arazi pahalı, dik buraya göklerini. Abi yok, adamlar hep şehir merkezini korumuşlar, tarihi korumuşlar. Abi
zaten yukarıdan bakınca diyorsun ki ne lan bu SimCity mi oynadınız burada yani, evet. Hani bir muntazam var. Her yer böyle mi? Değil. Ama zaten olay şu yani, biz hep kötü oraya bakıp şey yaparsak, aa bu çok kötü, biz o kadar kötü değiliz, ne güzel. Hani Hindistan'a bakıp Hindistan gibi pislik içinde yaşamıyoruz diye yani hep öyle yakıştırırlar ya Hindistan'a.
Abi onlar da meydan ve park kültürü var yani, meydan.
Ya bizim
şu
zaten,
meydan bu meydan, hani dikkat et isimleriyle anılıyor. Yani,
kötü örneklere değil iyi örneklere bakıp dersler çıkarmamız lazım. Mesela diyorsun ki İngiltere'de şöyle bir park sistemi var abi, ama İngiltere'de de onun vergisi mergisi, tamam abi o sistemini alma. Sen parkın örnek al, kötü örneklerini alma yani.
Evet.
O örneklerde başka bir örnek al yani. Ya bir de herkes kötü olsa bile ne olacak ki abi, bizim hani önümüz açık. Belki de iyi bir şeyler yapabiliriz tek başımıza, illa kötü örneklere bakıp ne güzel ne güzel dememizi anlamıyorum.
Evet abi, yeşile hasret kaldık ya bu ülkede, enteresan bir şey yani.
Güzel bir hayat yaşamak hepimizin hakkı değil mi arkadaşlar? Sade vatandaşlı olarak söylüyorum bunu.
Doğru söylüyorsun.
Hadi hep beraber buradan pikniğe gidelim.
El ele verin.
İkisi bir izleyiciyle falan böyle.
Ama orada da yine mangal yapıyoruz, duman soltuyoruz millete.
Pis tis haberleri çıkıyoruz
bak akşam. Şimdi bizim kültürümüzde de o var. Adam pikniğe gidiyor, kömür dumanı soluyor.
Evet.
Ve keyif alıyor ondan. Şak şak şak. Tamam sen yapıyorsun, yandakinin dumanı sana geliyor, senin dumanın ona gidiyor falan. Herkes kömür dumanı soluyarak çimin içinde. Onun için çimin değerini bilmiyor bak. Çimin değerini bence kültürel olarak bilmiyoruz. Evet. Mangal kültüründen gelen bir adamın egzoz dumanıyla ormandaki o güzel havanın farkını ayırması imkansız. Çünkü ormana gittiğinde de egzoz gibi duman soluyor abi.
Şeye gitmiştik abi biz bayramdan öncesi, böyle çadır kampına gitmiştik böyle. İlk gün çok sakindi. İkinci gün bayram başladı falan. Herkes geldi. Biliyorduk, tahmin ediyorduk zaten, ama iki gün kalabalık yaşarız dedik böyle. Çadır alanı yani. Her yer çadır böyle. Nasıl biliyor musun? Bak sağda, ama bak bu işletmeciyle de alakalı bir şey. İşletmecinin de umurunda değil yani. Sağda abi mangal alanı var. Bizim kaldığımız yer konaklama alanı. Bir kalktım abi, çay demliyor, şey yapıyorlarmış. Hani böyle közde çay.
Evet.
Bir duman, nasıl biliyorsun? Bak kitap okuyorum, şuradan duman
abi
geliyor.
Abi öyle duman ve kömür soluyorsun. Bak bildin, bacı dumanı soluyorsun.
Aynen, duman geliyor şuradan yani. En son şöyle bir baktım, anladı benim suratıma geldiğini. Gene mangal alanına gitmedi abi, arkaya kurdu şeyi. Bu sefer de başkasının suratına gidiyor.
Abi bak biz şöyle, piknik alanında Maltepe'nin sahil kısmında şey yasak. Aşağıda sahilde mangal yapmak yasak abi. Ve iyi denetleniyor. Abi adam ne yapmıştı biliyor musun? Çoluk çocuk oturuyoruz. Karton içine gizlemiş abi. Gizli mangal yapıyor.
Yapacak
abi de yani. Şimdi çocuklar bizi tutturdu.
Biz niye her hafta mangal konuşuyoruz? Ben geçen hafta da konuşuyorduk.
Abi leş bir şey çünkü. Abi öyle oturmuş.
Hani adamın ihtiyacı vardır falan.
Ama çocuklar da şimdi tutturdu mu abi, ben sucuk istiyorum. Ben sucuk. Kokusu geliyor.
Ver lan sucukları.
Abi vallahi gittik dedik. Ya dedik bak yasak masak yapıyorsun ama çocuklara koktu. Size de verelim falan dedi. Sonra hep beraber yedik falan.
Mesut sallıyor kızı.
Abi mis gibi falan.
Çok iyi fikirmiş kanka.
Bak geliyor kartan. Geliyor kaç diye böyle. Denetimi neyse abi bu iş.
Devam ediyorum abi. PlayStation Now diye bir sistem vardı biliyorsunuz. Bundan aslında bayağı bir oldu çıkalı ama Türkiye'de yoktu. 8-9 ülkede vardı böyle. PlayStation Now şu abi. PlayStation'ın kütüphanesindeki oyunları stream ederek yani Twitch'ten yayın izlercesine oynayabiliyorsunuz.
İndirme eklememiş miydi ona?
Heh, şimdi ona geleceğim zaten. PlayStation Now yakın zamanda Ocak-Şubat gibi galiba. Belki bir tık daha eski olarak hatırlamıyorum. İndirme seçeneği de ekledi oyunlara. Yani artık sadece stream ederek değil indirerek de oynayabileceğimizi söyledi ki çok mantıklı bir hamleydi. Zaten şunu fark etmiş PlayStation tarafı da. Millet yani birçoğu insanların indirmeyi tercih ediyormuş. Ya önceden oyunu oynamayan insanlar PlayStation'dan neymiş ya falan diye bakan insanlar şimdi mesela akın akın gitmeye başlamışlar kütüphaneye ve herkes oyuncuların yani çok büyük bir çoğunluğu tercih verildiği zaman stream etmek istersin indirmek mi indirmeyi tercih ediyormuş.
Stadia'yı bekleyenler alın, hazırda streaming servis. Abi ben baktım geçen 15 taneden fazla streaming servis almış, kimse ismini bilmiyor.
Evet abi öyle. Zaten bak şimdi anlatamadığımız şey o. Mesut Bey'in anlamak istediği şeylerden o. Biz zaten bugünün geleceği olarak düşün. Ya bugünün şu an stream çok zor.
Evet.
Ya biz gelecek için konuşuyoruz.
Ben de zaten gelecek. Ütopik bir gelecekte diyorum ya, uzak.
Nasıl sen VR için çok heyecanlıysan abi, oradan kask çıkıyor falan filan bilmem ne. Biz de yani stream için heyecanlıyız
İnşallah
yani.
İnşallah canım hayırlısı.
Ya çünkü telefonlardan oyun oynamak, herhangi bir cihazdan oynamak, belki de yani dandik tost makinesinden bile oyun oynayabiliyor olmak. Yani bunlar buzdolabından oynayacak.
İşte uçağa gelinceye kadar şey olabilir. Ben de onu diyorum ya. Zaten buzdolabı oyun oynayacak gücü ulaşabilir yani. Çünkü gitgide güçleniyor.
Ama şöyle bir şey var. Oyun da güçlü oluyor yani. Anladın mı? Oyunlar da gelişiyor yani. Evet. Yani o çip geliştiriyor da oyun olduğu yerde durmuyor ki.
Hayırlısı göreceğiz hep beraber. Orada hep beraber olacağız, yaşı olacağız. 50 sene biçtik işte.
Fark etmez abi, stream gelecek olmasan olur, olsan olur. Yani biz devam edelim, güzel şeyler çıksın da çok önemli değil abi. Ben diyorum piknik sen istiyorsun, kavga istiyorsun.
Sen bak, ne diyordun abi? Insanlar... Sen ne diyordun? Evet, indiriyorlarmış, devam edelim.
Ne oldu? Peki devam ediyorum. Bir de abi şöyle bir haber var. Yani PlayStation Now indirme tercih ediyormuş şu an Steam'den ziyade. 750 tane de oyunu var kendisinin ve %40 çıktığından beri de eğer %40 kitlesi büyümüş yani.
750 oyun da tabii. Hangi oyunlar var? PlayStation 3 oyunları var mıydı?
PlayStation 3 oyunları güzel.
Ben çünkü sadece PlayStation 1-2 diye hatırlıyorum.
Heavy Rain vardı, Beyond Two Souls vardı. Yani PlayStation 4'de remaster olarak çıkarttıklarının dışında oyunlar olması lazım ya.
İyi
vardı.
Güzel.
Yani bayağı güzel oyunlar var ama hepsi tabii şey olarak da çıktı. Yani kutlu olarak da çıktı PlayStation 4'de birçoğu yani. Last of Us 2 ve Death Stranding'den yeni bir fragman görme ihtimalimiz yüksek. Çünkü iki oyunla ilgili de update'ler dönüyor. İki oyunla ilgili de böyle tease ediliyor. Hani Kojima Death Stranding fragmanını tease etmiş böyle. Yani premierde montajlıyormuş video şu anda. Last of Us'la ilgili içeriden gelen konuşmalar var. Hani geliyor 2019'a kadar bir şey duyuracağız diye. Şimdi PlayStation E3'e çıkmayacak. Yani E3 yap, bu sene E3'e katılıp bir konferans vermeyecek. Çünkü elimizde duyuracağımız çok büyük şeyler yok dedi. Fakat şimdi bir programa başladılar ya onlar. Insider mi? Yok, Insider Xbox'ınkiydi. Bunların ikisi de State of Play. State of Play diye böyle aylık periyotlarda işte efendime söyleyeyim. Bir saatlik bir video yayınlıyorlar ve yeni duyurularından gösteriyorlar. E3 dönemi büyük ihtimalle bir State of Play bölümü yayınlayıp yeni fragmanlarını da orada gösterecekler gibi geliyor yani. Hani E3'e çok böyle uzak kalmayacaklardır. Bu oyunları merak edenler varsa PlayStation cephesinde onun da haberini vermiş oldum.
İyi, önemli bir haber. Benim son haberim ise Microsoft cephesinden gelecek. Biliyorsunuz Chromium tabanlı bir Edge tarayıcı denemesine başladı Microsoft ve yenilenen Edge tarayıcısının Chrome tarafından engellendiği iddia ediliyormuş. Google servisine erişiminin kısıtlandığı söyleniyormuş. Kullanıcılar erişemeyince bazı servislerine Google'ın böyle bir iddia ortaya koymuşlar. Google'a demiş ki tam sürümüne çıktın da uğraşır. Yani şu anda stabil değil. Biz engellemiyoruz demiş. Yani nasıl bir şeyse ben anlamadım.
Abi işte bak, platform gücü böyle bir şey.
Aynen. Demiş ki yani bu servisler için şu anda biz Chrome ve Mozilla Firefox'u öneriyoruz. Ama Edge'de stabil olursa yani bakarsak böyle iyi bir toparlanırsa falan servislerimize gelir demiş. Şimdi millet de şey diyor, etme bulma dünyası diyorlar Microsoft'a. Zamanında işte Mozilla neydi? Netscape'i tabii kopyalayarak Internet Explorer yapıyor Microsoft. Netscape'e gidiyorlar, yapmayın siz bu işi falan diye konuşuyorlar o dönemlerde. Hatta satın almaya mı ne kalkıyorlar. Olmayınca da emir geliyor aynısını yapın da diye. Benzer bir şey. Internet Explorer öyle doğuyor. Ve sonuçta Microsoft'un içinde Windows'la beraber sunduğu bir tarayıcı. Bak güce bak.
Tabii canım.
Ve dünyanın en çok kullanılan tarayıcısı değilsin. Bak Windows'un içinde geliyorsun. İnsanlar Chrome indirir indirmez atıp gidiyor yani. Öyle bir duruma döndü.
Amca dede sorsan o bile eğer bilgisayar başına gizlenme Chrome indiriyor. Yani.
Şimdi adam da şey diyor. Tam stabil ol öyle gel. Adam ol gel.
Bir de şimdi şöyle bir fark var abi. Şimdi PC üzerine konuşuyoruz ama şimdi mobil devir de yükseldi. Orada Android ne diyor?
Tabii devri geçti yani.
Chrome diyor kardeşim.
Ona da Chrome geliyor.
O da hadi gel buraya bir şey gönder diyor yani.
Yani o bambaşka bir olaya doğru gidiyor olay. İşte etme bulma dünyası. Her zaman kucaklayıcı, sevgi dolu olmak lazım. Sonra
sonra sıra sana geldi.
Aynen sıra yani. Sana geldiğinde böyle görüyorsun yani.
Google çok
durumumuz
tehlikeli
bu.
Tehlikeli bir abi.
Evet ama burada Google'u ben esnefle kınıyorum. Burada. Bu arada Şehven değil mi? Sehvenmiş. Geçen bölümde bayağı bir yazmışlardı. Şehven demiştim ya ben hata.
Abi ben sen hata yaptığın için tabii ben düzeltmiyorum, izleyicilere bırakıyorum onu.
Ulan bana kaldı olay. Şehven deyince şehvetli oluyor. Belki de o kadar şehvetli bir olay ki adam beyni yetmedi döndü hata yaptı yani. Ben şehven demekle öyle bir kelimeden bahsettim.
Evet belki de abi. Yani siz niye şey yapıyorsunuz
evet, ki? Adamın kan gitmemiş beynine, o hata yapmış şehven yani. Öyle bir olay evet. Bunu da belirttim. Çok alakasız giriyorum konulara, farkındayım.
Evet.
O an düşünüyorum çünkü kafamda o olay var. Ama sizde olmayabilir ama biz artık aynı şeyi düşünür hale geldik diye düşünüyorum ya.
Yok. Hayır.
Olmadı mı? Neyse hoşça kalın, kendinize iyi bakın.
2x1 16 çekirdekli Threadripper 1920x işlemcili Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.